Birinci ayrı. Bu kitap Gethem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Sıfıra Bir Kala, yazarı Ken Follett. Özgün adı Code to Zero. Çevirmeni Ender Gürol. Türü roman. İnkılap Yayın Evi 1. Basım 2002. ISBN numarası 975-10-1770 ve X. Bu kitap 390 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 19 Şubat 2022. Kurum telefonu 0212-359-7659. Arka kapak. ABD'nin ilk uydusu Explorer 1, 29 Ocak 1958 tarihinde uzaya fırlatılmak üzere planlanmıştır. Ama kısa bir süre kala hava muhalefeti nedeniyle fırlatılışın ertelendiği bildirilir. Çünkü kimsenin anlam veremediği tuhaf şeyler olmaktadır. Luke, Washington DC tren istasyonundaki tuvalette üstü başı perişan halde kendine geldiğinde kim olduğunu da nerede olduğunu da hatırlamıyor, bilmiyordur. Aslında uçuşa hazır bir uyduyu sabote etmekle görevlendirilmiş bir Rus ajanı olduğu gerekçesiyle arkadaşı Anthony Carroll tarafından ilaç verilerek hafıza kaybına uğratılmıştır Luke. Fakat bunun farkına varması ve gerçekleri öğrenmesi için hafıza kayıpları konusunda uzman Billy Josephson'un devreye girmesi gerekecektir. Sonunda Luke'un aslında Dr. Lucas, mesleğinin ise uzay bilimleri uzmanlığı olduğu ortaya çıkar. Peki asıl ajan kimdir? Dr. Lucas neden kurban seçilmiştir ve en önemlisi fırlatışı ertelenen Explorer 1'e ne olacaktır? Uyarıyoruz. En zeki, en soğukkanlı okurların bile bu kez işi gerçekten zor. Ken Follett, 5 Haziran 1949'da bir vergi memurunun oğlu olarak Galler'in başkenti Cardiff'te dünyaya gelen yazar, Londra'da University College'dan felsefe doktoru unvanıyla mezun oldu. Evening News gazetesinde çalışırken kaleme aldığı ilk romanı pek ilgi görmedi. İlk büyük romanı Eye of the Needle, yani iğne deliği, Edgar ödülünü aldı ve filme çekildi. Bugüne kadar yazdığı her romanı The Key to Rebecca, On Wings of Eagles, yani Kartalların Kanadı, The Pillars of the Earth, Dünyamızın Sütunları, Dangerous Fortune, Yıkılan Servet, Çok Satanlar listesine giren, pek çok dile çevrilen ve sinemaya aktarılan Ken Follett. Eşi ve çocuklarıyla birlikte Thames Irmağı kıyısındaki 200 yıllık bir evde yaşıyor. Tarihi not. İlk Amerikan uzay uydusu Explorer 1, 29 Ocak 1958 çarşamba günü fırlatılmak üzere programlanmıştı. Akşam geç vakit ertesi güne bırakıldı. Nedeninin hava muhalefeti olduğu söyleniyordu. Canaveral burnundaki gözlemciler bu habere şaşırmıştı. Çünkü Florida'da güneşli, açık bir hava hüküm sürüyordu. Ne var ki ordu yüksek irtifalarda hava akıntısı denilen bir rüzgarın esmekte olduğundan söz ediyordu. Ertesi gece fırlatılış aynı nedenden bir kez daha ertelendi. Sonunda 31 Ocak günü roket fırlatıldı. 1947 tarihinde ilk kuruluşundan itibaren Amerikan Haber Alma Ajansı CIA, sıradan kişileri kendi rızalarıyla olsun olmasın eylemde bulunmak, konuşmak, en gizli sırları açıklamak, gerektiğinde unutturmak, onları tam denetimi altına almak için bir takım ilaçlar ya da başka esrarengiz yollar üzerinde araştırma yapmak amacıyla büyük bir araştırma programına milyonlarca dolar harcamıştır. John Marks, The Search for the Manchurian Candidate, The CIA and Mind Control, 1979. Birinci bölüm. Saat 5. Jüpiter J roketi Canaveral burnundaki 26. kompleks füze fırlatma rampasında fırlatılmaya hazır durumda. Kuyruk dışı her yeri büyük bir branda beziyle sarılıp sarmalanmış. Kuyruğu ordunun şu ünlü Redstone roketinin aynısı. Ama Branda bezi ardında eşine pek rastlanmayan bir şey gizli. Korku içinde uyandı. Korkmak da ne söz, dehşet içindeydi. Yüreği güm güm atıyor, kesik kesik soluyordu. Vücudu alabildiğine gergindi. Ama sen de alt tarafı bir kabus deyip geçemiyordu. Müthiş bir şeyler olduğunu sezinliyordu. Sezinliyordu ya, bunun ne olduğunu pek kestiremiyordu. Gözlerini açtı, çevresi başka bir odadan gelen sönük bir ışıkla aydınlanmıştı. Eşyaları belli belirsiz seçebiliyordu. Gördüklerini tanıyordu tanımasına ama meşhum bir havaya bürünmüş gibiydiler. Yakınlarda bir yerden sardıca akan bir su sesi yankılanıyordu. Kendini yatıştırmaya çalıştı, yutkundu, soluğunu ayarladı. Doğru dürüst düşünmemem gerek dedi. Sert bir zemin üzerinde yatıyordu, üşüyordu, acımayan yanı yoktu. Gece kafa çekmiş gibi başı ağrıyor, şakakları zonkluyordu. Ağzı kupkuruydu, midesi bulanıyordu. Doğruldu, korkudan tir tir titriyordu. Keskin bir dezenfektan ile silinmiş gibiydi yattığı yer, sıra sıra lavabolar gördü. Umumi bir tuvalet idi burası, midesi kalktı. Erkekler tuvaletinde uzanmış yatıyordu. Olup bitenler konusunda hiçbir fikri yoktu, kafasını toparlamaya çalıştı. Giyinikti, bir de palto vardı sırtında. Ama üzerindekiler sanki kendi giysileri değildi. İlk panik durumu yavaş yavaş geçiyordu. Yerini daha derin bir korkuya bırakmıştı. İsterik olmayan, daha mantıklı bir korkuya. Işık gerekti. Ayağa kalktı, bakındı. Gözleri karanlığı delmeye çalıştı. Kapının nerede olabileceğini kestirdi. Herhangi bir engelle karşılaşmamak için ellerini ileri doğru uzatarak bir duvara doğru yürüdü. Sonra yengeç gibi el yordamı ile ilerledi. Soğuk bir yüzeye dokundu. Ayna olmalıydı. Derken bir de havluluk, sonra da madeni bir şey, para atma kutusuna benziyordu. Sonunda parmak uçları elektrik düğmesi gibi bir şeye değdi, çevirdi. Parlayan ışık altında gördüğü şey beyaz fayans duvarlar, beton zemin, kapıları açık bir sıra tuvalet oldu. Köşede içinde giysiler olabileceğini sandığı bir bohça vardı. Buraya nasıl geldiğini anımsayamıyordu, kafa yormaya başladı. Dün gece neler olmuştu? Anımsayamıyordu. Hiçbir şey, ama hiçbir şey hatırlayamadığını görünce o isterik korkuyu yeniden duymaya başladı. Çığlık atmamak için dişlerini sıktı. Dün ne yapmıştı? Ya önceki gün? Hiçbir şey anımsayamıyordu. Peki adı neydi? Onu da bilmiyordu. Lavabolara doğru yöneldi. Yukarısında uzun bir ayna vardı. Aynaya baktı. Gördüğü şey paçavralar içinde, saçları darmadağın bir berduştu. Yüzü kirpas içindeydi. Deli deli bakışlar, fal taşı gibi açılmış gözler. Dehşet içinde geriledi. Aynadaki adam da geriledi. Kendine hakim olamıyordu artık. Ağzını açtı ve dehşet içinde "Kimim ben?" diye bağırdı. Eski giysilerin olduğu bohça kıpırdadı, yuvarlandı, bir yüz belirdi. Derken bir ses, bir şeyler mırıldandı. "Serseri herif, kes sesini Luke." Adı Luke idi demek. Öğrendiğine memnun oldu. Alt tarafı bir isimdi sadece ama gene de bir başlangıç sayılırdı. Adamın üstünde yırtık pırtık bir tweed ceket vardı, belinde de ipten bir kemer. Kirli suratından hilekarlık akıyordu. Adam gözlerini ovuşturdu ve "Ah başım!" diye homurdandı. "Sen de kimsin?" diye sordu Luke. "Pete, gerzekeri tanımadın mı?" "Yoo." Luke korkusunu yutmak istermiş gibi yutkundu. "Kafam yerinde değil." "Bunda şaşılacak ne var? Dün koca bir şişe devirdin. Aklını bütün bütün yitirmemiş olman mucize." Dudaklarını yaladı. "Koca viski şişesinden hemen hemen hiçbir şey bırakmadın." "Viski olmalı bu baş ağrısının nedeni," diye düşündü Luke. "Peki ne halt etmeye devirdim koca bir şişeyi?" Pete alay eder gibi güldü. "Ömrümde işittiğim en saçma soru. Niçin olacak? Kafayı bulmak için." Luke dehşet içindeydi. Umumi tuvaletlerde postu seren sarhoş bir serseriydi demek. Feci susamıştı. Lavabolardan birine eğilip musluğu açtı. Soğuk sudan kana kana içti. Şimdi daha iyiydi. Ağzını sildi. Yeniden aynaya bakmaya kalkıştı. Yüzü daha bir rahatlamış görünüyordu. O deli bakışları yerini şaşkınlığa ve endişeye bırakmıştı. Şimdi karşısında gördüğü kırkına merdiven dayamış, siyah saçlı, mavi gözlü bir adamdı. Sakalı bıyığı yoktu. Hafifçe uzamış bir sakalı vardı sadece. Arkadaşına dönüp baktı. Luke'u anladık dedi. Öteki adım ne? Luke falan filan. Nereden bileyim? Buraya nasıl geldim ben? Ne zamandır buradayım? Nasıl oldu bütün bunlar? Pete ayağa kalktı. Kahvaltı etmek istiyorum dedi. Luke da aç olduğunun farkına vardı. Parası var mıydı yok muydu bilmiyordu. Giysilerinin ceplerini aradı. Trench kotunun, ceketinin, pantolonunun ceplerini didik didik etti. Hepsi de boştu. Ne parası vardı ne cüzdanı, mendili bile yoktu. Ne bir şey vardı ne de bir iz. Meteliksiziz demek dedi. Yok yahu dedi Pete alaylı, yürü. Kapıdan sendeleyerek çıktı Luke da ardından. Aydınlığa kavuşunca yeni bir şok geçirdi. Koca bir tapınaktaydı, bomboş bir tapınak, ürkütücü bir sessizlik hüküm sürüyordu. Mermer zemin üzerinde dizi dizi maroken sıralar tıpkı kilisedeki sıralara benziyordu. Hayaletler cemaatini bekler gibiydiler. Büyük salonun çevresinde sütun dizisinin yukarısındaki yüksek bir taştan sövede, miğferli kalkanlı gerçeküstü taştan savaşçılar kutsal mekanı gözetler gibi nöbet tutuyorlardı. Başlarının tepesinde yaldızlı sekizgenlerle süslü tonozlu bir tavan vardı. Olacak şey değil ya. Luke onu parasından pulundan eden esrarengiz bir ayinin kurbanı olduğunu düşündü. Şaşkın şaşkın, burası da neresi böyle dedi.
Washington DC, Union tren istasyonu. Neresi olacak dedi Pete.
Luke'un kafasında bir şeyler çaktı. Olan biteni anlar gibiydi, içi rahatladı. Duvarda kalın kir tabakası, mermer zemine atılmış cikletler, köşelerde karamel kağıtları, sigara paketleri. Aptallaşmıştı. Sabahın erken saatinde henüz yolcuların tıka basa doldurmadığı büyük mü büyük bir tren istasyonundaydı. Karanlık bir yatak odasında devler hayal eden bir çocuk gibi ürkmüştü. Pete üzerinde çıkış yazan bir zafer takına doğru ilerledi. Luke da hızla peşinden. Paylayan bir ses "Hey nereye?" diye çınladı arkalarından. Pete "Hop!" dedik deyip adımlarını sıklaştırdı. Üzerine dar gelen demir yolu üniformasıyla tıknaz bir adam tehdit, öfke dolu bir tavırla üzerlerine doğru yürüyordu.
''Nereden çıktınız serseriler?''
''Kesme, gidiyoruz işte.'' dedi Pete inleyen bir sesle. Luke hakarete uğramış gibiydi, olacak şey değildi. Şişko bir demir yolu memuru tarafından kovuluyordu tren istasyonundan. Adam onlardan kurtulmakta olduğuna sevinmiş gibiydi.
Demek geceyi burada geçirdiniz diye arkalarından geliyordu. Bunun yasak olduğunu bilmiyor musunuz?
Adam haklıydı. Luke pekala biliyordu yasak olduğunu. Ama gene de tıpkı bir öğrenci gibi hazırlanmak hoşuna gitmemişti. Tuvalette uyuyakaldığı doğruydu oysa. Ağzına gelen sözü geri yutup adımlarını sıklaştırdı.
Burası Dingo'nun ahırı değil diyordu adam. Allah belanızı versin, defolun diyerek Luke'u omzundan itti.
Luke birden ışımla döndü. Dokunma dedi. Nasıl da birden çıkmıştı sesi, kendi de şaşırmıştı. Memur kala kalmıştı.
Gidiyoruz işte, kapat çeneni, tamam mı?
Adam korkup bir adım geri attı. Pete Luke'u kolundan tutup yürü dedi. Luke utanmıştı. Adam işgüzar bir dangalaktı ya. Luke ile Pete de düpedüz serseriydi. Tren memurunun da bal gibi onları kovmaya hakkı vardı. Luke'un zavallının üstüne gitmesinin yeri yoktu. Devasa bir kemerin altından geçtiler. Dışarısı karanlıktı. İstasyonun çevresinde tek tük otomobil park etmişti. Sokaklarda incin top oynuyordu. Hava soğuktu. Luke üzerindeki paçavralara daha bir sarıldı. Washington'da dondurucu bir kış sabahıydı. Aylardan Ocak mıydı, Şubat mıydı ne? Yıllardan hangi yıldı acaba? Pete gittiği yeri biliyormuş gibi sola saptı. Luke da arkasından.
Nereye gidiyoruz diye sordu. Eight Caddesi'nde bir yer biliyorum. Kilise bedava kahvaltı dağıtıyor. Bir iki ilahi söylemek koşuluyla.
Açlıktan ödüyorum. Bir iki ilahi değil, oratorio bile söyleyebilirim.
Pete kenar mahallelerde ilerliyordu. Kent henüz uykudaydı, evlerde ışık yoktu. Dükkan kepenkleri kapalıydı, gazeteci tezgahları henüz açılmamıştı. Ucuz perdeler asılı bir yatak odası penceresinden içeri baktığında, Luke üzerinde kat kat battaniye, koynunda karısı bir adam görür gibi oldu, içi cız etti. Ama kendisinin de buraya ait olduğunu düşünüyordu. O uykusuna devam ede dursun, kendisi henüz tam ağırmadan, soğukta yola düzülen kişilerdendi sanki. Tulumunu çekmiş sabahın erken saatinde işbaşı yapmak üzere tırıs tırıs gidenlerden. Boynunda kaşkolu, ellerinde eldiveni, işine bisikletle giden gençler, bir otobüsün içinde aydınlıkta sigara tüttüren yalnız bir kadın. Kafasını kurcalayan birçok şey vardı. Sarhoşluğu ne kadar sürmüştü acaba? İçkiyi bırakmayı denemiş miydi hiç? Ona yardım edecek kimsesi var mıydı? Nerede karşılaşmıştı Pete ile? İçkiyi nereden almıştı? Pete konuşkan biri değildi. Luke da sabırsızlığını yenmeye çalışıyor. Pete'in karnı doyduktan sonra açılacağını umuyordu. Bir sinema ile bir tütüncü dükkanı arasına sıkışmış küçük bir kiliseye geldiler. Yan kapıdan girip birkaç basamak indiler. Kendilerini bir bodrumda buldular. Luke basık tavanlı uzun bir salonda olduklarını gördü. Bir mahzen olmalıydı. Bir uçta bir duvar piyanosu ile küçük bir kürsü, öteki uçta ise mutfak. İkisinin arasındaki sıralı üç masada üç berduş, her biri bir masada. Karşılarındaki boşluğa bakıyorlardı. Mutfağın dibinde kısa boylu şişman bir kadın karavana karıştırıyordu. Yanı başında rahip yakalı, ak sakallı bir adam kahve semaverinden başını kaldırıp gülümseyerek baktı. ''Buyurun, buyurun'' diyordu sevinç içinde. ''İçerisi sıcak, gelin hele.'' Luke inanamıyormuş gibi kuşkulu kuşkulu baktı adama. Sıcaktı doğrusu. Hele dışarıdaki kış havasından sonra sıcak boğucu gibi geldi. Luke pis trench coat'unun düğmelerini çözdü. ''Günaydın Peder Lonagan'' dedi Pete. ''Siz daha önce gelmiş miydiniz buraya? Adınızı unutmuşum'' dedi rahip. ''Benim adım Pete, onunki de Luke. İki İsa havarisi.'' Güler yüzlülüğü gerçek gibiydi. ''Kahvaltı için henüz biraz erken ama kahvemiz taze.'' Luke rahip Lonagan'ın neydi belirsiz haylazlar güruğuna kahvaltı hazırlamak üzere erken kalkmak zorunda olup da neşesini nasıl koruduğuna şaşıyordu. Rahip kocaman fincanlara kahve doldurduktan sonra süt ve şeker ister miydiniz diye sordu. Kahvesini sütlü şekerli içip içmediğinden haberi yoktu Luke'un. Teşekkür ederim lütfen dedi. Fincanı eline alıp bir yudum içti. Sütlü ve tatlıydı. Midesi bulanır gibi oldu. Herhalde sütsüz ve şekersiz içiyordu genelde. Ne var ki açlığını giderir gibi olduğunu duydu ve bir dikişle boşalttı. Birkaç dakika sonra küçük duamızı yapacağız dedi rahip. Bu arada eşim Madame Lonagan'ın meşhur yulaf lapası da hazır olmuş olur. Luke kuşkularının yersiz olduğunu gördü. Rahip Lonagan insanlara yardım etmeyi seven neşeli biriydi. Luke ile Pete tahta masaya oturdu. Luke arkadaşını süzüyordu. Şu ana kadar göre göre pis bir surat ile paçavralar görmüştü. Görünüşe bakılırsa Pete ayyaş bir tip değildi. Çatlak damarlar, pul pul soyulan yüz derisi, kesik yara bere filan yoktu yüzünde. Ola ki çok gençti, 25 var ha yoktu. Pete'in yüzünde kulağından çenesine doğru inen koyu kırmızı bir doğum lekesi vardı. Dişleri çarpık çırpıktı. Siyah bıyığını görünüşüne önem verdiği sıralarda dişlerini örtsün diye bırakmış olmalıydı. Öfkesini içine atan bir hali vardı. Luke'un tahminine göre Pete dünyaya kızıyordu. Onu belki de çirkin yarattığı için, belki de başka bir nedenden. Ülkenin nefret ettiği bir takım Çinli göçmenler, kasım kasım kasılan zenciler ya da el altından borsayı yöneten 10 zengin adamdan meydana gelen şaibeli bir dernek tarafından uçuruma doğru itildiği konusunda bir teorisi vardı belki de. ''Ne öyle bakıp duruyorsun?'' dedi Pete. Luke bir şey demeden omuz silkti. Masanın üzerinde bulmaca sayfası açık bir gazeteyle güdük bir kurşun kalem vardı. Luke boş boş karelere baktı, kalemi aldı ve doldurmaya başladı. Serseri güruhu akın akın gelmeye başlamıştı. Bayan Lonagan bir sürü ağır kase ile bir yığın kaşık çıkardı. Luke bu arada bulmacayı yapmış, dolduramadı, tek bir yer kalmıştı. Altı harfli Danimarka'da bir yerin adı. Rahip Lonagan doldurulmuş bulmacaya omzundan baktı ve şaşkınlık içinde kaşlarını kaldırdı. Sonra da karısına "Düşmüş soylu bir kafa" dedi. Luke'un aklına birden geldi. Hamlet idi aradığı sözcük, yazdı. Sonra kendi kendine "Nasıl bilebildin bunu yahu?" diye sordu. Gazetenin yüzünü çevirdi. Baş sayfadaki tarihe baktı. Çarşamba 29 Ocak 1958 idi tarih. Gözü manşete gitti. "Amerikan ayı henüz yeryüzünde." Okumaya devam etti. "Canaveral burnu, salı. Bugün Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri bir takım teknik sorunlar yüzünden uzay roketini fırlatma girişiminden ikinci kez vazgeçti. Birinci Vanguard roketi 2 ay önce ateşlemeden 2 saniye sonra havada patlamış, girişim faciayla sonuçlanmıştı. Amerika'nın Sovyetleri Sputnik ile boy ölçüşecek uydu gönderme umudu artık ordunun Jüpiter roketine bağlanmış bulunmaktadır." Acı bir akor çınladı piyanoda. Luke başını kaldırıp baktı. Bayan Lonagan bilinen bir ilahinin ilk notalarını çalmaya başlamıştı. Kocası ile birlikte söylemeye başladılar. "İsa gibi dost var mı ya?" Luke da katıldı. Hatırlayabildiğine seviniyordu. Demek viski iyi gelmişti. Bulmacayı çözebiliyor, ezbere ilahi söyleyebiliyordu. Ama gel gelelim annesinin adını anımsayamıyordu. Belki de uzun yıllardan beri içiyordu da beynini harap etmişti. İşlenecek halt mıydı bu? İlahiden sonra Rahip Lonagan kitabı mukaddesten ayetler okudu ve hepsinin de kurtuluşa erebileceğini söyledi. Gerçekten de kurtulmaya muhtaç kişiler diye düşündü Luke. Öyle veya böyle güvenini İsa'ya bağlamak istemiyordu. Her şeyden önce kendisinin kim olduğunu keşfetmeliydi. Rahip oracıkta bir şeyler okudu. Birlikte dua ettikten sonra adamlar sıraya girdi. Bayan Lonagan da soslu sıcak yulaf çorbasını dağıtmaya başladı. Luke 3 kase devirdi. Şimdi daha iyi hissediyordu kendini. Baş ağrısı geçmek üzereydi. Yanıt aradığı soruları sormak için rahibe yaklaştı. "Efendim," diye söze başladı. "Beni burada daha önce görmüş müydünüz? Hafızamı kaybettim de." Lonagan dik dik baktı. "Bilmem, sanmıyorum. Ne var ki hafta boyunca yüzlerce insan görüyorum ama yanılabilirim. Kaç yaşındasınız?" "Bilmiyorum," diye yanıtladı Luke aptal aptal. 40'ına merdiven dayamış görünüyorsunuz. Uzun süre çetin bir yaşamınız olduğunu sanmıyorum. Öyle olsa yüzünüzde izleri olurdu. Yaylana yaylana yürüyorsunuz. Kiri pası temizlenirse altından piripak bir deri çıkar eminim. Bulmaca çözecek kadar da işlek kafanız var. İçkiyi bırakırsanız yeniden normal yaşamınıza dönersiniz." Luke hatırlayamıyordu rahibin bu sözü kaç kez tekrarladığını. "Denerim," diye söz verdi. "Yardım isterseniz yanınızdayız," dedi yanındaki bir genç. İkide bir Lonagan'ın kolunu çekiyordu. Zeka üzürlü gibiydi. Luke da sabırla gülümseyerek yanıtlıyordu onu. Luke, "Pete, ne zamandır tanıyorsun beni?" diye sordu.
"Bilmem, bir süredir buralardasın."
"Evvelsi gece neredeydik?"
"Kaygılanıp durma, er geç gelir aklın başına."
"Nereden geldiğimi bilmek zorundayım." Pete kararsız gibiydi.
"Bize birer bira gerek," dedi. "Şöyle kafamız yerine gelsin bir."
Kapıya yöneldi. Luke kolundan tuttu. "Bira istemiyor canım," dedi kesin bir davranışla. Anlaşılan Pete geçmişi deşmek niyetinde değildi. Belki de bir arkadaştan olmak istemiyordu, kim bilir. Kötüydü bu. Pete'e eşlik etmekten başka daha önemli işleri vardı Luke'un. "Aslında," dedi, "biraz yalnız kalsam iyi olacak."
"Kendini Greta Garbo mu sandın ne?"
"Ciddiyim."
"Bana ihtiyacın var, kendi başına yaşayamazsın. Daha kaç yaşında olduğunu bile bilmiyorsun."
Pete çaresiz gözlerle bakıyordu ama Luke'un kararı kesindi.
"Kaygını anlıyorum ama kimliğimi keşfetmeme yardım etmiyorsun."
Bir süre sonra Pete omuz sıyıktı. "Haklısın." Yeniden kapıya yöneldi.
"Bir de bakarsın gene karşılaşırız."
"Peki." Pete çıktı. Luke rahip Lonagan'ın elini sıktı. "Her şey için teşekkürler," dedi. "Aradığınızı bulursunuz inşallah," dedi rahip. Luke merdiven basamaklarına çıktı. Kendini caddede buldu. Pete ileriki apartman bloğunda yeşil gabardin trench coatlu kepli biriyle konuşuyordu. "Bir aparası dileniyordur," diye düşündü Luke. Ters yönde yürümeye başladı. İlerleyip köşeyi döndü. Ortalık henüz aydınlanmamıştı. Ayakları üşüyordu. Botlarına baktı. Çorap yoktu ayağında. Acele acele ilerlerken kar serpiştirmeye başlamıştı. Birkaç dakika sonra adımları ağırlaştı. Acele gitmesi gereken bir yer yoktu ki. Hızlı yürümüş, yavaş yürümüş ne fark ederdi? Durup bir kapı aralığına sığındı. Gidecek yeri yoktu. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 19.